Budala, Dostoyevski.
Ayrım 34.
Bilmem dedim. Belki de böyle düşünüyorum. Nasıl bilmezsin? Öyle işte, bilmiyorum dedim. Şimdi başka şeyler düşünüyorum. Neler düşünüyorsun dedi. Yerinden kalkıp önümden geçtiğin zaman hep sana bakarım. Gözlerimi ayıramam senden. Elbisen hışırdasa yüreğim hop eder. Odadan çıkınca her sözcüğü nasıl bir sesle söylediğini, neler dediğini hatırlarım. Bu gece hiçbir şey düşünmedim. Uykuda nasıl nefes aldığını, kıpırdanmalarını dinledim. Güldü. Galiba beni dövdüğünü de unuttun, dedi. Bilmem, dedim. Belki de unutmadım. Ya bağışlamazsam, sana varmazsam? Dedim ya, suya atarım kendimi. Belki daha önce beni öldürürsün. Bunu söyledi ve düşünceye daldı. Sonra birdenbire kızdı, odadan çıktı. Bir saat sonra göründü, yüzü asıktı. Varırım sana Parfen Semyonich, dedi. Hem de korktuğum için değil, nasıl olsa mahvoldum. Sanki bundan iyisi mi olacak? Otur, şimdi sana yemek getirecekler. Sonra seninle evlenirsem sadık karın olacağım. Hiç merak etme, kuşkun olmasın, diye ekledi. Ne de olsa uşak yaratılışlı değilmişsin. Ben eskiden senin tam anlamıyla uşak olduğunu sanırdım. O gün düğünümüzü de kararlaştırdı. Bir hafta sonra da benden buraya, Lebedev'in evine kaçtı. Ben gelince, seni bütün bütün reddetmiyorum. Yalnız biraz daha beklemek istiyorum, dedi. Keyfim olana kadar. Çünkü henüz kendime hakimim. İstersen bekle beni, dedi. Bugünkü durumum böyle. Sen ne düşünüyorsun bunlar hakkında, Lev Nikolayeviç? Prens Rogojin'e hüzünle baktı. Sen kendin ne düşünüyorsun? Ben bir şey düşünür müyüm acaba? Rogojin bir şey daha eklemek istedi. Ama kederli kederli sustu. Prens kalktı, yeniden girmek istedi. Yavaş yavaş, dalgın, içinde gizli bir düşünceye yanıt veriyormuş gibi. Yine de sana engel olmayacağım, dedi. Rogojin birden canlandı, gözleri parladı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Anlamıyorum, nasıl oluyor da onu bana bırakıyorsun? Yoksa büsbütün mü soğudun? Önceleri hiç olmazsa üzülürdün. Görüyordun bunu. Öyleyse ne diye soluk soluğa koştun buraya? Merhametinden mi? Rogojin'in yüzü kızgınlık ve alayla buruştu. Seni aldattığımı mı sanıyorsun? Yo, sana inanıyorum. Ama anlayamıyorum. Sanırım senin acıma duygun benim aşkımdan güçlü. Rogojin'in yüzünde öfke dolu, mutlaka o anda ifade edilmek istenen bir şey parladı. Prens gülümsedi. Ne yapalım? Senin aşkın kinden ayırt edilemiyor ki. Hele bu akşam da geçerse, sanırım felaket daha da büyük olacak. Bak, bunu böyle bil Parfen kardeşim. Öldürecek miyim? Prens titredi. Bugünkü sevgine, çektiğin acılara karşı içini nefret kaplayacak. Benim için en garibi nedir biliyor musun? Nasıl oluyor da yine sana varıyor? Dün bunu duyunca inanamadım. Fenalık geçirdim sanki. Seni iki kez reddetti. Düğünden kaçtı. Demek ki bir ön sezinin etkisinde. Şimdi senden ne istiyor? Para mı? Hiç sanmam. Zaten sen de paranı tüketmiş olmalısın. Sırf bir kocaya sahip olmak desek, senden başkasını bulabilirdi. Kim olursa olsun senden daha iyidir. Çünkü sen gerçekten kesebilirsin onu. Ola ki o da bunu daha şimdiden hem de çok iyi anlamıştır. Yoksa kendisine karşı duyduğun aşkın şiddeti mi çekiyor onu? Tam buna benzer aşk isteyen kadınlar olduğunu duymuştum. Ancak prens duraladı, düşünceye daldı. Prensin yüzündeki her değişikliği, gelip geçen her izi gözden kaçırmayan Rogojin, "Babamın portresine bakarak yine neden güldün?" dedi. "Neden mi güldüm? Şu geldi aklıma. Senin başına bu bela gelmese, bu aşk sana çatmasaydı, sanırım hem de pek yakında sen de tıpkı baban gibi olacaktın. Sessiz, yumuşak başlı bir kadınla bu evde baş başa. Çok konuşan, kimseye inanmayan, inanmaya gerek duymayan, yalnız para kazanmayı düşünen bir adam olarak yaşayacaktın. Olsa olsa eski kitapları övecek, iki parmakla haç çıkarmak gibi konularla ilgilenecektin. O da ancak ihtiyarlayınca. Gül bakalım. Zaten o da geçenlerde bu portreyi seyrederken aynı şeyi söylüyordu. Tuhaf, düşünceleriniz her bakımdan nasıl da birleşiyor. Prens merakla sordu. Hiç geldi mi sana? geldi. Babamın portresine uzun uzun baktı. Rahmetli hakkında sorular sordu. Sonunda gülümseyerek, "Sen de tıpkı onun gibi olacaktın Parfen Semyonich," dedi. "Büyük tutkuların var. Öyle tutkular ki şu yaman zekan olmasaydı." Tıpkı böyle söyledi, ister inan ister inanma, ondan ilk kez böyle bir söz işittim. "Bu tutkular seni Sibirya'ya, sürgüne götürebilirdi. Bugünkü deliliğinden çabucak vazgeçecektin. Talihsiz bir adam olduğun için para biriktirecek, baban gibi bu evde skopetlerle düşüp kalkacaktın. Belki sonunda mezheplerini de kabul ederdin. Parayı o kadar sevecektin ki, iki değil, belki 10 milyon biriktirecektin ve çıkınların üstünde açlıktan ölecektin. Çünkü sende her şeye karşı bir tutku var. Her şeyi tutkuya dönüştürüyorsun." Bunları, buna benzer, hemen hemen aynı sözcüklerle söyledi. Şimdiye kadar hiç böyle konuşmamıştı. Benimle her zaman ya boş boş konuşur ya alay ederdi. Bu kez gülerek başladı. Sonra bir hüzün. Bütün evi gezdi, gördü. Sanki bir şeyden ürküyordu. "Her şeyi değiştireceğim, evi baştan aşağı donatacağım," dedim. "Ya da düğünümüz için başka bir ev satın alayım." "Hayır, hayır," dedi. "Hiçbir şeyi değiştirmeye gerek yok. Olduğu gibi otururuz. Karın olunca annenle birlikte oturmak isterim." Onu anneme götürdüm. Öz annesine göstereceği saygıyı gösterdi. "Annemin 2 yıldır aklı tam değildir, hastadır. Hele babam öldükten sonra bütün çocuklaştı. Konuşmaz, kötürüm. Kim görse oturduğu yerden başıyla selamlar. Yemek vermezsen 3 gün istemez." Annemin sağ elini aldım, parmaklarıyla haç çıkarttırdım. "Anneciğim," dedim, "benimle evlenecek, kutsayın onu." O da annemin elini büyük bir saygıyla öptü. "Annen hayatta çok acı çekmiş olmalı," dedi. "Şu kitabı gördü." "O ne, Rusya tarihi mi okuyorsun?" "Zaten Moskova'dayken bana bir kere, biraz okumalısın, hiç değilse Soloviev'in Rusya tarihini oku, hiçbir şey bilmiyorsun," demişti. "İyi ediyorsun," dedi. "Devam et, oku. Sana öncelikle okuman gereken kitapların listesini yapayım. İster misin?" Şimdiye kadar hiçbir zaman böyle konuşmamıştı benimle. Hatta şaşırdım. İlk kez insanlığımı hissettim. Prens içten duygulanarak, "Buna çok sevindim Parfen," dedi. "Çok. Kim bilir, belki Tanrı sizi bir arada mutlu kılar. Asla olamaz bu. Beni dinle Parfen. Madem ki onu bu kadar seviyorsun, saygısını kazanmak istemez misin? Bunu istiyorsan umudunu kesmemelisin. Bak, ben demin onun sana neden vardığını akıl erdiremediğimi söylemiştim. Bunu gene de çözemedim. Ama %100 yeterli ve akla uygun bir nedeni olduğuna inanıyorum. O da sevgine inanıyor. Herhalde sendeki bazı erdemlerin varlığına da inancı var. Başka türlü olmaz. Şimdi söylediklerin de bunu doğruluyor. Kendin de istediği zaman seninle eskisinden başka bir dille konuştuğunu söylüyorsun. Ama kuşkulu ve kıskançsın. Bu yüzden gördüğün bazı kötü şeyleri büyüttün. Sana karşı davranışının anlattığın kadar kötü olmadığına eminim. Yoksa seninle evlenmesinin kendini bile bile suya atmaktan ya da bıçak altına yatmaktan farkı olmaz. Buna imkan var mı? Göz göre göre kim kendini suya atar ya da bıçağın altına atar? Parfen prensin bu coşkulu sözlerini acı acı gülümseyerek dinledi. Bu konudaki kanısının sarsılmaz olduğu belliydi. "Pek de acı bakıyorsun Parfen." Öteki neden sonra tekrarladı. "Suya ya da bıçak altına. Ya işte bunun için bana varıyor. Çünkü benden mutlaka bıçak bekliyor. Prens, sen hala işin farkına varamadın mı?" "Ne demek istiyorsun?" "Belki de gerçekten anlamıyor. Zaten senin için biraz şey diyorlar ya. Başkasını seviyorum, anladın mı? Ben onu şimdi nasıl seviyorsam o da başkasını öyle seviyor. Bu başkası da kim biliyor musun? Sensin sen. Ne? Yoksa bilmiyor muydun?" "Ben mi?" "Sen. O seni ta o zaman, isim gününde sevdi. Ancak sözde seni küçük düşüreceği, geleceğini mahvedeceği kuşkusuyla seninle evlenmek istemiyor. Benim ne olduğum bilinen bir şey," diyor. "Hala bu iddiada. Bunları yüzüme karşı söylüyordu. Seni alçaltmaktan korkuyor. Ama benimle evlenebilirmiş. Zararı yok. Benim değerim de bu kadar işte. Bu söylediklerimin altını çiz." "O halde nasıl oluyor? Senden bana kaçtı, benden de, senden de bana. Ya, kim bilir aklına daha neler neler gelecek. Şimdi sıtma nöbetine tutulmuş gibi. Düğünümüz çabuk olsun diye bağırıp sıkıştırıyor, gününü belirliyor. Vakit yaklaşınca ya korkuyor ya başka düşüncelere kapılıyor. Sen de gördün ya, ağlıyor, gülüyor, nöbetler içinde titriyor. Senden kaçmasında gariplik yok ki. Seni ne kadar sevdiğini anladı. Bunun için kaçtı senden. Az önce onu Moskova'da arayıp bulduğumu söylemiştim. Yalan. Kendisi senden kaçıp bana geldi. Günü kararlaştır, ben hazırım. Şampanya getir, çingenelere gidelim diye bağırdı. Ben olmasam çoktan kendini suya atardı. Doğru söylüyorum. Belki ben sudan da korkunç olduğumdan suya atılmıyor. Hırsından varıyor bana. Evlenirsek dediğim gibi %100 hırsından evlenecek. Ama sen de nasıl, nasıl diye bağırdı prens ve sözünü bitiremedi. Rogojin'e sanki dehşetle bakıyordu. Neden bitirmedin sözünü? Seni şu dakikada nasıl olur da buna varır, buna nasıl izin verilir diye düşündüğüne eminim. Parfen, buraya bunun için gelmedim ben. İnan bana bunlar aklımdan bile geçmedi. Olabilir ama şimdi herhalde kafanda bu var. Neyse bu kadar da yeter. Neden şaşırdın öyle? Yoksa bunu gerçekten mi bilmiyordun? Prens derin bir heyecanla, bütün bunlar kıskançlıktan Parfen diye mırıldandı. Hastalık hepsi. Olayları ölçüsüz büyütüyorsun. Ne oldu sana? Bırak dedi birdenbire Parfen ve prensin kitabın yanında masanın üstünden aldığı bıçağı elinden hızla kaptı. Yeniden eski yerine koydu. Petersburg'a vardığım zaman sanki biliyordum. Sanki bir ön sezinin etkisindeydim. Buraya gelmek istemiyordum. Buradaki her şeyi yüreğimden koparıp atmak istiyordum. Eh, hoşça kal. Aman ne oluyorsun yahu? Prens konuşurken dalgınlıkla masadan gene o bıçağı almıştı. Rogojin de gene elinden kaptı, masanın üstüne fırlattı. Bu oldukça basit, açılıp kapanmayan 3-3,5 parmak boyunda, boyu ile oranlı eni olan sapı geyik boynuzundan bir bıçaktı. Prensin bıçağın elinden iki kere alınmasına önem vermediğini gören Rogojin, büyük bir öfkeyle bıçağı aldı, kitabın arasına koydu, kitabı da başka bir masaya fırlattı. Prens dalgın, hala bir düşüncenin etkisinde gibi, ''Sen bununla kitabın yapraklarını mı açarsın?'' diye sordu. ''Evet, yapraklarını açarım.'' ''Ama bu bahçe bıçağı değil mi?'' ''Evet, bahçe bıçağı. Bahçe bıçağı ile kağıt kesilmez mi?'' ''Ama şey, yepyeni.'' Rogojin her sözcükle biraz daha sinirlenerek sonunda taşkın bir öfkeyle bağırdı. Yeni olsun ne çıkar? Yeni bıçak alamaz mıyım? Prens titredi. Gözlerini Rogojin'e dikti. Sonra kendini toplayarak birdenbire güldü. Aferin bize. Kusura bakma kardeşim, kafam ağırlaştı. Bir de şu hastalık. O zaman büsbütün dalgın ve gülünç oluyorum. Sana sormak istediğim de bu değildi. Ne olduğunu da unuttum. Hadi hoşça kal. O yana değil, dedi Rogojin. Unuttum. Şuradan, şuradan. Gel yolu göstereyim. 4. Prensin az önce geçtiği odalardan geçtiler. Rogojin önden gidiyor, prens arkasından yürüyordu. Büyük bir salona girdiler. Duvarlarda kolaylıkla seçilemeyen başpapaz resimleri ve manzaralar vardı. Öbür odaya açılan kapının üstünde, aşağı yukarı 2 metre yüksekliğinde, 6 parmak genişliğinde garip bir tablo asılıydı. Bu tablo çarmıhtan yeni indirilmiş İsa'yı betimliyordu. Prens bir şey hatırlıyormuş gibi baktı tabloya. Yine de üstünde durmadan geçmek istedi. İçi sıkılıyor, bir an önce bu evden gitmek istiyordu. Ama Rogojin birdenbire tablonun önünde durdu. Buradaki tabloların hepsini rahmetli babam açık artırmalardan birer ikişer rubleye almıştır, dedi. Severdi. Anlayan biri bunlara bakarak eften püften şeyler demiş. Yalnız ötekiler gibi 2 rubleye alınmış olan şuna, kapının üstündekine fena değil demiş. Pederime 350 ruble veren oldu. Tüccarlardan Savelyev Ivan Dimitriç pek meraklıdır. 400'e kadar çıktı. Geçen hafta ağabeyim Semyon Semyoniç'e son olarak 500 ruble önermiş. Ben kendim için alıkoydum. Tabloyu inceleyen prens, bu şey Hans Holbein'in kopyası dedi. Ben pek anlamam ama bu olağanüstü bir kopya. Sanırım ben bu tabloyu Avrupa'da görmüştüm. Bir türlü unutamadım. Aa, gene ne oldun? Rogojin birdenbire tabloyu bırakarak yürümeye başlamıştı. Rogojin'e gelip giden dalgınlık ve sinirlilik halleri böyle ani bunalımların nedeni olmalıydı. Kendisinin başlamadığı bir konuşmanın böyle birdenbire kesilmesi prensin tuhafına gitti.
Ayrım sonu.